Merhaba, ben Suat.
Selam, ben de Olcan.
Her hafta yeni bir konuyu sorguladığımız Bu Mu Yani adlı podcast'imize hoş geldiniz.
Buyurunuz. Selamünaleyküm Bu Mu Yani podcast dinleyenleri.
Aleykümselam güzel kardeşim.
Baktık diğer türlü para kazanamıyoruz. Biz de yönümüzü değiştirip artık farklı bir yola girmeye karar verdik. Her şey para için.
Kardeş, dönemin adamı olmayı düşündüysen hani biraz kötü timing ya. O dönem bitiyor çünkü. Yani bir 10 yıl kadar geç kaldın.
Ya benim aklıma gelmişti üniversitedeyken. Sonra dediler ki Olcan seni aralarına barındırmazlar kardeşim. O kadar aptal değiller dedi. Tamam okey o zaman falan dedim. İşte dinlemeyeceksin.
Evet evet kardeş. Şimdi girenler çıkmaya çalışıyor. Sen hiç girme o toplara.
Evet evet ya. Ben bir de kesin ilk patlayanlardan biri olurdum. Herkese takılacağım, tanışacağım diye. İlk gün hak etsin ben olurdum herhalde. Evet. O zaman yine her hafta olduğu gibi önce bir yeni gelen Patreoncuları okuyalım.
Yeni gelen Patreoncularımız Elif Bayril ve Eczak. Aramıza hoş geldiniz.
Kulübe hoş geldiniz millet. Bu arada biz Patreoncularla buluşup sürekli çılgın partiler yapıyoruz. Siz bilmiyorsunuz tabii. Böyle köpükler, bir otelin son katı falan. Gelirseniz görürsünüz.
Ve bu kulübün ilk kuralı bu kulüp hakkında konuşabiliyorsun. Öyle de
evet,
güzel bir yanı var.
Aynen. İlk kural istediğin her şeyi yapabiliyorsun.
Her şeyi konuşabiliyorsun. Hiç başka kulüplere benzemiyor.
Hayali bir kulüp olmanın en güzel tarafı da bu zaten. Başka hiçbir kulübe benzemiyor. Hiçbir materyalist bir şey olmadığı için materyal.
Bu hafta ne konuşuyoruz?
Bu hafta aslında hep çevresinde gezdiğimiz bir şey konuşmaya karar verdik. Aslında hep bunun altını dolduruyormuşuz farkında olmadan. Ondan sonra...
Aslında hep bunu konuşuyormuşuz farkında olmadan.
Evet aynen. Hep bunu geliştirmek için, bunun farkındalığını yaratmaya çalıştığımızı biz de bilmiyorduk. Bu bölümü hazırlarken dedik ki oha biz zaten bunu yapıyorduk AQ dedik. Ve bu hafta artık dedik ki duygusal zeka konuşalım.
Aynen öyle.
Yani AQ. Dedik ki bunu konuşalım AQ dedik ve bu hafta yani çok fazla aslında herkesin bildiği ama çok önemsemediği ama böyle yeni nesillerde bence gittikçe kaybolan bir şey bu duygusal zeka. Çünkü hani böyle birebir iletişim çok azaldı artık yeni jenerasyonda. Her şey onlinelaşmaya başladı. Gamer sayıları çok arttı falan filan derken çok azaldı. Zaten azalıyordu. Bence daha da azalıyor. Ama önemli bir konu deyip birazdan konuşacağımız şeyleri şimdi söyleyip bölüm patlatmayayım.
Spoiler verme.
Vermedim. Sustum o yüzden.
Bu bölüm için baz aldığımız kitap Daniel Goleman'ın. Daniel ne ya? Yok Daniel. Daniel Goleman'ın Duygusal Zeka kitabı. O da işte, Duygusal Zeka Neden IQ'dan Önemlidir? Daha Önemlidir diye bir kitap yazmış. 1995'te bayağı eski bir kitap bu. Bu adam da bu kavramı ilk ortaya atan ve işte zamanında ilk lincini yiyen adam aslında. Çünkü hani psikoloji literatüründe hep IQ benimseniyor ve duygulara hiç yani duygular ve zeka böyle aynı cümle içerisinde kullanılabilecek bir kalifiyeye bile sahip değil. Ama bu abimiz delikanlı gibi çıkıyor. Diyor ki IQ dediniz, başımızın etini yediniz. IQ diyor başarının %15'i 20'sini en fazla açıklıyor. Hı hı. Geri kalanının çoğu için aslında EQ daha önemli bir faktör diyor. O dönem çok ilgi görmüyor çünkü birazdan da anlatacağımız şeylerden dolayı. Yani artık her şey IQ'yu yücelten bir sistem üzerine kurulduğu için. Yani işte buna eğitim sistemi de, kapitalizm de, şirket kültürü de hı hı. Ve böyle duygular tamamen dışlandığı için. Yani çok kabul görmüyor. Şimdi biraz daha kabul görse de hala aslında bakarsan çok... Bir şey yapılmıyor bu konuda yani ne bileyim okullarda bir duygusal zeka üzerine bir eğitim verilmiyor. Hep IQ'yu geliştirmek üzerine eğitimler veriyor. Onun da aslında sonuçlarını hepimiz yaşıyoruz yani şu anda böyle IQ'nun yüceltildiği, IQ'su yüksek, EQ'su düşük insanların yönettiği ve inşa ettiği bir toplumda yaşıyoruz. Ve birçok şeyi buna bağlayabiliriz ya yaşadığımız böyle birçok sıkıntıyı buna bağlayabiliriz yani.
Evet.
Hatta bağlayacağız birazdan.
Aynen. Bağlayabiliriz ki bağlayacağız. Evet abi yani bu bizim ikinci bölüm eğitim bölümümüze de buradan bir göz kırparsak. Dediğin gibi yani hani genelde duygusal yönü çok gelişmiyor. Yani aslında böyle çok fazla matematiksel şeylerle çok fazla böyle iş hayatı geçen insanların ve tabii ki dolayısıyla o alanda akademik olarak mesela başarılı olmuş insanların kurduğu sistemde yaşadığımız için bu hep böyle günden güne kendini yok eden bir mentalite olarak bir zeka olarak sürekli azalıyor.
Evet işte o eğitim bölümünde de konuştuğumuz o Ken Robinson'ın sözü yine aklıma geliyor. Hani çocuklara giderek böyle farkındalıklarını bütün bedenlerinden beyinlerine, beyinlerinde de sol beyinlerine yani o analitik kısmına işte o IQ'yu temsil eden daha çok kısmına yöneltiyoruz. Diğer taraflarını boş bırakıyoruz, önemsemiyoruz diyor. Yanlış. Böyle olmaması lazım.
Hocam bu iş böyle olmaz.
Buradan yetkililere sesleniyoruz.
Yani, evet abi, yani ya duygusal zeka eksikliği eksik büyüdüğün zaman da veya atıyorum o duygusal zeka yani insanlara nasıl empati kurabileceğin gibi birazdan bahsedeceğim şey eksik olduğu zaman da şu anki çağımızın en büyük sorunlarından biri olan işte depresyon, işte yüksek anksiyete, burnout gibi birçok şeyin içine giriyorsun maalesef ki. Ve işte geçen günlerde işte internetten o çocuk gibi yani böyle kendini aşırı büyük bir çıkmazın içinde buluyorsun. Çünkü aslında böyle atıyorum gidip konuşabileceğin insanlar olsa, yardım isteyebilecek olsan, bir şey yapabileceğin, yani onu aşmak için böyle gerekli mindset'in kurulmuş olsa, o senin bahsettiğin geçen işte 18 yılda veya işte eğitim hayatı 22 yılda bitiyor diyelim. O 22 yılda. Belki bu kadar çaresiz noktaya gelmeden önce bir çıkış yolu çoktan bulabiliyor olurduk.
Ya kesinlikle. Yani işte duygusal zeka kavramının bir kurumu bile yok yani. Hani işte diğer bildiğimiz anlamdaki zekanın işte okulları var, işte matematiği var, fiziği var, bir şeyleri var. Duygusal zekanın neler var? Hani psikologlar, psikoterapistler falan sayabiliriz belki ama hani ona da böyle herkesin erişimi yok yani. Bir terapi 200-300 lira. Herkes ona gidip böyle ya da işte psikoanalize gidip kendini çözümleyemez. İşte okullara rehberlik öğretmeni koyuyorlar. O görevi görsün diye ne kadar görüyor bilmiyorum. Bizim zamanımızda çok gördüğünü söyleyemeyeceğim.
Artıdır.
Yani çok iyi rehberlik hocalarımız da vardı. Şimdi onlara da haksızlık etmeyeyim ama. Ama böyle daha yukarıdan bakınca abi. Yani sistemi zaten öyle bir şekilde inşa ediyorsun ki. O işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Hani tamamen böyle işte sanayileşerek büyümeyi ve gelişmeyi planlayan bir şey var aslında. Yani bir yönetim var. Ve kesinlikle şey yani insan doğası, insan duyguları hesaba katılmıyor. İşte böyle Marx'ın falan da daha önce de bahsettiğimiz bu eleştirisi zaten şeydi hani. İşte daha önceden mesela bir saati tek bir kişi yapıyordu ve o saat o adamın şeyi oluyordu. Yani eseri oluyordu. O adamın kendini ifade etme şekli oluyordu ve o adam yarın öbür gün sokağa çıktığında birinin kolunda o saati görüp "Aa bunu ben yaptım hani. Ne yaptım ben bütün gün? Bu saati yaptım." diyebiliyordu. Ama sonra işte bu IQ'su yüksek, EQ'su düşük abilerimiz sistemi şuna çevirdi. Bu saati 10 kişi üretsin. Herkes bir vidasını sıksın. Ama biz bu saatten seri üretime geçelim. Fabrikasyon gibi. Yani aslında biraz böyle insanları makineleştirme gibi bir niyet var orada. Öyle yapınca bu sefer kimse işiyle bağ kuramıyor. Ya da işi böyle işin içi çok boşalıyor. Herkes işe gidip bir vida sıkıyor. Ya bizim yaptığımız birçok beyaz yakalı işi de buna benzetebilirsin. Yani bu sistemin aslında işte hesaba katmadığı ve bu yüzden böyle birçok insanı mutsuz ettiği ya da işte anksiyeteye, depresyona sürüklediği yerde tam olarak burası. Yani tamamen IQ'ya dayalı. Hani böyle insanları bir matematik formülündeki işte X gibi bir değişken gibi kurgulayıp hani işte bunları yapacağız. Ekonomi böyle büyüyecek. İşte herkes bu kadar para kazanacak, mutlu olacak diye. Yani tamamen böyle işin duygusal tarafını yok saymış bir sistemin içindeyiz yani. Aslına bakarsan en tepeden bakınca ki daha sonra işte bunun arkasından Silikon Vadisi falan geliyor. Orada da yine böyle benzer hikayeler. Onlar hayatlarımızı şekillendirmeye başlıyor sürekli. Yani sürekli böyle bir aşırı mantık, aşırı rasyonel ama bizim işte duygularımızı ya da başka şeyleri hesaba katmayan bir böyle makinenin parçalarıyız ve aslında birçok şey, yani birçok yaşadığımız negatif şey de bana sorarsan buradan kaynaklanıyor.
Katılıyorum. Biz de aslında yani birazdan bahsedeceğiz tabii ki de bu işte duygusal zekayı oluşturan maddelerden bir tanesi de işte öz farkındalık olan madde. Ya biz de aslında farkında olmadan yani bir yıldır öncelikle kendimiz için tabii ki ondan sonra yaptığımız her bölümün konusunda aslında bunu oluşturuyormuşuz. Biz de az önce fark ettik dediğimiz şey oydu yani işte bölüm başlıklarını okuyabilirsiniz. Yani mental mastürbasyondan tut da artık işte boşa geçen zamanlar bastırılmışlığa kadar aslında hep böyle bir kendini çözümleyip veya dünyayı çözümleyip bunu kabul edip onun üzerine yani onu bir basamak gibi kullanıp bir adım daha yukarı çıkmaya çalışıyormuşuz. Aslında biz de baktığımız zaman duygusal zekamızı geliştirmeye ihtiyacı hissetmişiz seninle beraber geçen sene ki hep bunun altını dolduracak konuları okuyup seninle tartışmışız. Sonra podcast yapmışız.
Ya evet aslında bizim de hikayemiz benzer yani. 27 yaşına hep böyle IQ'muz önderliğinde gelip hani IQ'muzun eksik kaldığını fark edip bunun boşluğunu senin dediğin gibi doldurma ihtiyacı. Ve işte bunu da insanlarla paylaşma isteği böyle bir nevi aslında bu mu yani de bir EQ eğitimi gibi bir şey diyebiliriz.
Bu mu yani EQ akademi?
Bu mu yani duygularınızı becerme akademisi?
Fucked up akademi.
Önde de öyle bir kitap var. Duyguları becermek diye bir kitap var.
Görmedim. Şu şey mi? Siklet'i yazan adam mı yazmış?
Yok canım o kadar. O kadar cheesy bir kitap değil galiba da yine bir tık cheesy olabilir ya bilmiyorum.
Yine para almadığımız bir şey övdüğümüz bir an daha. Peki yine şeylere, o maddeleri saysana kanka.
Bizim abi aklımıza böyle şey deyince, yani benim aklıma duygusal zeka deyince niyeyse hep empati geliyordu bir. İki de sosyal zeka geliyordu. Ama aslında bunlar böyle en, yani sıralamanın en altındaki maddelermiş. Ben de bilmiyordum bu arada, hani benim de kafam açılmış oldu. Ve ilk madde öz farkındalık. Yani kendini bil kendini, evet. Aslında kendini bakarsan.
Bil. Kendini bil. Evet.
Onu da böyle parçalarına ayırınca işte ilk maddesi, ilk alt maddesi yani neyi neden yaptığını bilmek. Yani buna şöyle diyebiliriz, şuur sahibi olmak aslında. Yani şuursuzluğun tersi gibi bir şey. Yine eski bölümlerimizden işte procrastination'a, ertelemeye örnek verirsek. Hani sen yazman gereken bir tez varken bir anda evi temizlemeye ihtiyacı duyduysan ve buna böyle şeysen, hani gerçekten abi evet ya evde çok pisti, iyi oldu temizlediğim gibi yaklaşıyorsan, bu aslında senin neyi neden yaptığını bilmediğini gösteriyor. Çünkü sen aslında o işle uğraşmamak için, yani yapman gereken o tez yazmaya da her neyse onu yapmamak için evi temizlemeye giriştin yani. Senin aslında yaptığın şeyin arka planındaki gerçek sebebin bu. Tam burada işte duygusal, yani öz farkındalık diyeyim daha doğrusu, varlığıyla yokluğu arasındaki çizgi tam burada. Onu da böyle yani birçok örneğini verebiliriz. Yani işte erteleme örneğinde zaten o bölümde de anlatmıştık. Hani duygusal zekanın yüksekliği daha az erteleme demek oluyor demiştik mesela. O da tam olarak buradan geliyor. Çünkü yani ben şu anda bunu erteliyorum deyince, o zaman hatta şeyini anlatayım. Yani beyindeki çalışma fonksiyonu olarak. Yani o zaman aslında işte o ön korteksine bir kayıt atmış oluyorsun. Yani duygular, diğer işte limbik sistemde başlayan o duygularını ön korteksine taşımış oluyorsun. Ve okey diyorsun, şu an ben erteliyorum. Ve ondan itibaren artık ön kortekste onu yönetmeye başlayabiliyorsun. Tamam, erteliyorum, niye erteliyorum diye bir çözüm üretmeye başlıyorsun. Ama diğer türlü ne yapıyorsun? Bütün gün evi temizliyorsun. Sonra diyorsun ki oh abi evi temizledim, çok iyi oldu. Yani şuursuzluk hani bu. Söylemek istemiyorum ama.
Ya bir de gerçekten insanlar açıp o bölümü dinlesinler tabii ki, ama şey olarak da bana çok mantıklı geldi o erteleme muhabbeti. İnsanlar böyle en büyük sorun gelecekteki seninle bağlantıyı kaçırıyorsun ya. Ya gelecekteki bundan atıyorum 2 hafta sonraki olacağın değil gibi davranıyorsun. İşte bu da ertelemek gibi şeylerin birçok şeyin alt metinlerinden bir tanesi. Ama işte o öz farkındalığına eriştiğin zaman, yani artık böyle kendini kendin olarak kabul ettiğin zaman, gelecekteki seninle arandaki bağlantı da biraz daha fazla kurulmuş oluyor. O da mesela ertelemek gibi şeyleri böyle daha az yapmanı sağlayabilir.
Hı hı. Ya aslında mesela şöyle güzel bir ayrım var. Bunu ben hem bir Mark Manson'ın bir kitabında okumuştum, hem Daniel Goleman'ın kitabında da şu aynı ayrımı yapıyor. Senin diyor aslında iki tane beynin var. Bir düşünen beynin, yani ön korteksin. Bir de hisseden beynin. Yani bu da aslında daha çok bilinç altın, duyguların, limbik sistemin. Her ne dersen de. Yani aslında buradaki ayrım da hani düşünen beynin geleceği de düşünüyor. Şimdi bunu şu anda işte bu şekilde yaparsam yarın böyle olurun hesabını yapabiliyor. Hisseden beynin bunu yapamıyor. Hisseden beynin tamamen şu andan ve şu andaki hazlardan ibaret. Yani buna işte ilkel beyin de diyorlar aslında bir yerde aynı zamanda. Ve bizi böyle insan yapan şey aslında ek olarak bir de düşünen beynimizin olması. Bunun mesela en hani benim aklıma gelen örneği, canın sıkkınken Nutella yemek istiyorsun. Nutella yemek isteyen tarafın, yani sana Nutella ye diyen tarafın hisseden beynin. Düşünen beynin ise ona karşılık şöyle bir şey diyebilir. Abi işte saçmalama. Şeker var bunun içinde. Sağlığın için zararlı. İşte 10 yıl sonra şey olursun. 2 ay sonra obez olursun gibi. Geleceği de düşünüp aslında sana daha böyle geniş bir bakış açısıyla daha rasyonel bir şey sunuyor. Ve eğer duygusal zekan yüksekse de düşünen beynin genelde daha baskın çıkıyor. Yani seni o Nutella'yı yememeye ikna ediyor. Ama duygusal zekan zayıfsa bu sefer şuna dönüyorsun. Diyorsun ki hani bunu düşünüyorsun. Evet, sağlık işte bilmem ne, obezite. Sonra diyorsun ki aman bir daha mı geleceğim dünyaya, ne olacak hani? Bir kaşık Nutella'dan bir şey olmaz diyorsun. E tabii bunu böyle hani bir kere yapıyorsan problem yok, ama bu düzenli olarak yaptığın bir şeyse, işte buna rasyonalize etmek diyorlar. Hani duygularınla bir karar veriyorsun. Sonra o kararı bir mantığa oturtup sanki mantığınla karar vermiş gibi kendini kandırıyorsun. Bu da tam olarak aslında farkındalığının zayıf olduğunu gösteriyor sana. E bunu da çoğumuz yapıyoruz aslında. Hani belki bu örnekte yapmıyoruz ama evet, başka şeylerde yapıyoruz. İkinci maddemiz evet. De abi duygular, duygularını yönlendirmek. Yani duygularını kontrol etmek. Yani kontrol etmek yanlış bir terim aslında. Çünkü duygularını kontrol...
Ona
etmek gibi bir şey söz konusu
regüle
değil.
Regüle etmek daha mantıklı.
Evet, regüle etmek diyorlar. Yani ona da hatta şöyle bir şeyle sana pas atayım. Aristo'nun şöyle bir sözü varmış, kitapta yazıyordu. Diyor ki işte, herkes kızabilir ancak doğru insana, doğru ölçüde, doğru zamanda, doğru nedenle ve doğru şekilde kızmak işte bu kolay değildir demiş.
O kadar çok düşüneceksem kızmam zaten. Sinirim geçer yani. Onu bekleyene kusurana kadar ya öf tamam boşver kızmayacağım derim. Evet abi ya duygusal kısımda mesela ben de az önce izlediğim bir tane TED Talk'ta vardı. Tabii ki adını not almamışsın da çok da güzel değildi. Öyle. Ya 18 dakika izledim. Vardı birkaç tane. Yok yok evet tavsiye edeceğim bir şey değildi. Ama mesela şey kısmı güzeldi. Günde ortalama olarak işte 400 tane duygusal karar alıyormuşuz. Bu böyle ama tabii ki de farkında bile olmadan tamamen bilinçaltımızdan böyle anında fark etmeden yaptığımız şeyler. Ve bunun eksikliğinin ne kadar büyük bir sorun ya. Yani. Eksiklik diyebilirim, içinde olan bir kompleksi çözmemek diyebilirim, kendini tanımamak diyebilirim yani. Bunun ne kadar çok şeye mal olacağını anlatıyor adam yani. Yani bir iş ortamını düşün, birisinin en ufacık bir hareketinden böyle irite oluyorsun. Aslında hiç seninle ilgili bir şey değil. Atıyorum anında negatifleşiyorsun ve atıyorum kendini soyutluyorsun veya ofansif bir çıkış yapıyorsun. Veya kız arkadaşına karşı veya ne bileyim eve gelen paket servisçi adama karşı falan hani. Ya sana abla diyor mesela ben abla mıyım hayvan aynı yaştayız diyorsun falan. Ve o kadar böyle anlık kararlarla birçok şeyi etkiliyoruz ki aslında. Diğer insanları etkiliyoruz. Onlar gidip diğer insanları etkiliyor. Veya bizim işimizi ilişkimizi etkiliyor. Mesela bu kısım bana çok güzel gelmişti o. Kötü TED Talk'un güzel kısımlarından bir tanesiydi. Yani of be ne olacak ben de sosyalleşmeyi vereyim veya hani gibi hani böyle altını çok çabuk boşaltabileceğimiz şeyler aslında gün içinde o kadar böyle zincirleme reaksiyonları sebep oluyor ki o zaman ertelemememiz gerekiyor. Özellikle bu konu. Mesela IQ'yu bir tık erteleyebilirsin belki ama bunu ertelememek gerekiyor. Çünkü bu sadece işte terfi etmek demek değil. Müdürünün seni sevmesi demek değil yani. Bu bütün
evet, bu
sosyal yaşamı.
Onu atladım galiba en başta hani böyle başarının daha büyük indikatörü EQ demiştim hani IQ yerine. Ama buradaki başarı kavramı tabii böyle daha genel hani sosyal hayatta, özel hayatta vesaire de başarıyı kapsıyor. Ya orada da mesela buna böyle çözüm olarak sunulan şeylerden biri yine meditasyon her zamanki gibi. O da çünkü işte şey diyor yani hani duygularını kontrol edemezsin ama tepkilerini kontrol edebilirsin diyor. Ve meditasyon da aslında bunun böyle pratiği gibi yani birkaç şeyi birden sağlıyor sana. Bir tanesi de bu. Bölümde daha detaylı değiniriz zaten. Hani tam böyle bir duyguyu hissettiğin anda ona tepki vermek yerine böyle bir nefes alıp araya bir hani böyle bir saniye bile olsa böyle ön korteksinle yani o düşünen beyninle bir değerlendirebileceğin bir an bırakıyorsun. Çünkü hani genelde çoğumuz hani böyle biri bir şey söylüyor hemen tetiklenip cevap veriyoruz anında. Hani sen kendine bak sikik falan diyorsun mesela. Ama aslında belki sana böyle adam belki yapıcı bir eleştiri yaptı aslında. Ama bir anda alınganlık yaptın bambaşka bir sebepten dolayı. Hani işte ne bileyim yolda biri önünü kesti mesela. Hani sen nasıl benim önümü kesersin diye çıkışmadan önce ya abi hani bu herif de ne bileyim yoldan geçen bir serseri yani bunun için sinirlenmeme gerek yok gibi daha böyle rasyonel bir yaklaşım sergileyebilince orada bütün gün gidip böyle artık işe gidip işte biliyor musunuz işte yolda birisi önümü kesti işte şöyle kavga ettik falan filan gibi bütün gün o negatifliği devam ettirmek yerine bir anda böyle bir saniyelik bir kararla yani bir saniyelik böyle ön korteksini devreye sokarak bütün gününü kurtarmış oluyorsun. Ki bunu yapamamak aslına bakarsan işte bu böyle haberlerde okuduğumuz bir sürü böyle saçma sapan cinnetler, cinayetler falan hani bunların evet. Sebebinin arkasında da bunu yapamamak var yani.
Aynen. Patreon'a gelin. Her şey bir cinnete bakar. Biz delirtmeyin.
Yakarız kendimizi.
Ama aklıma şöyle bir anı geldi. Onu anlatayım hemen. Bizim abi eski bir arkadaşım vardı Süleyman diye. Bir süre beraber kaldık İstanbul'da. Bu sonra abi klasik böyle her şeyi bırakıp dedi ki ben Hindistan'a gidiyorum. Belki hayatımın sonuna kadar kalırım.
Hiç böyle bir yere gitmesini beklemiyordum bu arada.
Evet abi ama şimdi gerçek hayatı nasıl vurabileceğini anlatacağım. Dedi ki ben Hindistan'a gidiyorum işte. Gittiği yere kadar orada kalacağım. Çocuk harbiden de 6-7 ay kalmış. Tek başına gezdi. İncik boncuk yaptı sattı. Meditasyonlar, öğretiler falan. En son parası falan bitti artık böyle. 7 ay sonra falan geri döndü. Böyle evde böyle şeyle geziyor işte böyle. Oranın kıyafetleriyle falan geziyor. O mod var ya böyle. Hala çıkamamış o havada. Sonra dedi ki artık ben bir işe gireyim. Para kazanmaya başlayayım. Bir işe girdi abi. Ama hala üzerinde böyle şey var. Böyle meditatif bulutlar falan var çocuğu. İlk gün arabayla çıkıyor abi. İstanbul trafiğinde biriyle kavga ediyor. Camı açık. Adam bunun yüzüne tükürmüş. Oğlum eve geldi. Yıkılmış çocuk ya. Böyle abi diyor ya yüzüme tükürdü ya diyor. Ya ne yapayım böyle. Hani o kadar çaresiz bir haldeydi ki hani. Abi adamı mı öldüreyim diyor. Sineye mi çekeyim falan böyle.
Nefesine odaklansaymış.
Evet yani nefesine mi odaklanayım? Yani mesela bu ekstrem bir faktör tabii ki ama böyle aklıma geldi anlatayım dedim. Yani sen 7 ay Hindistan'da meditasyon da yapsan gelince bir gün yüzüne tükürdükleri zaman eski haline geri dönebiliyorsun bir anda.
Zor ya yani Türkiye'de zor gerçekten.
Bence
ben zor. Mesela okurken şunu net fark ettim. Hep şöyle bir ayrımı yapıyoruz ya işte doğu duygusaldır batı akılcıdır diye. İşte doğu ülkeler işte Orta Doğu bilmem ne falan duygusaldır Avrupalılar daha akılcıdır diye düşünüyoruz. Hayır abi aslına bakarsan onlar duygusal zekaları gelişmiş insanlar biz gelişmemiş insanlarız. Yani aradaki fark bu hani bizim duygusallığımız böyle mantıklı makul bir duygusallık değil yani hani. İşte biz böyle çok işte duygularımızı güzel yaşıyoruz da onlar robot gibi bir durum yok. Adamlar sadece hani duygusal zekaları geliştiği için ne bileyim hani ben böyle işte yurt dışında yaşadığım zaman da böyle çok tecrübe ettim. Böyle Almanlarla, İsveçlilerle, Hollandalılarla falan oturunca o kadar böyle dan bir şey her şeyi söylüyorlar ki sana. Çünkü adam kendisine onu söyleyince alınmıyor asla ya da kişiselleştirmiyor ve senin de öyle yapacağını varsayıyor. Ama sen işte o içindeki Orta Doğulu yüzünden kişiselleştiriyorsun. Oha diyorsun herife bak yani hayvan herif bana ne söyledi diyorsun. Ama sonra böyle biraz daha hani daha geniş perspektiften düşününce ulan diyorsun hakikaten yani herif işte böyle klasik şey muhabbeti falan olur ya. Böyle bir yere gidilir kalabalık bir grup böyle hesap ödenir. Bir kişiye takılır o hesap. O kişi de böyle kibarlığından isteyemez. Bir şeyler söylemeye çalışır söyleyemez falan. Adamlar mesela böyle bir durum olunca böyle bam bam bam bam söylüyor. Dümdüz söylüyor. Ve böyle şey tabii senin ilk tepkin alışık olmadığın için şey oluyor. Abi ne kadar kaba herif yani. Hani hayvan gibi direkt para istiyor benden diyorsun. Sonra düşününce diyorsun ki lan hakikaten yani bizim yaptığımız saçmalık aslında. Yani sen de aynı şeydesin ama işte karşı tarafa alındırırım, gücendiririm korkusuyla böyle saçma sapan yani bütün ilişkilerimiz o kadar komplikeleşiyor ki aslında. Yani hayatı o kadar zorlaştırıyoruz ki kendi kendimize. Onlar da o yüzden böyle çok basit yaşıyor yani. Yani iş yerinde de öyle, bir proje yaparken de öyle. Yani böyle bir ortak bir şey yaparken bir fikir sunuyorsun. Böyle dümdüz neyi beğenip neyi beğenmediğini. Ama bizim tarafta abi hani böyle bir özellikle işte herkesin böyle fikirlerinin çarpıştığı bir tartışmada ya çok kolay duygusallaşıyoruz ya. Ben de duygusallaşıyorum yani böyle.
Evet ya çok kişiselleşiyor
çünkü. Yani. Çok kişiselleşiyor abi. Çünkü o hani fikrine böyle çok duygusal bir mana yüklüyorsun. Yani çok sanki senin fikrine laf edilirse sana laf edilmiş gibi bir böyle algı var ve çok zor ya aşmak gerçekten. Ben böyle ülke olarak böyle karşılıklı ortak paydada oturup bir şeyler tartışıp böyle yol alamamızı buna bağlıyorum. Çünkü hemen olaylar kişiselleşiyor ve bu böyle işte benim çalıştığım en iyi kurumlarda da böyleydi çoğunda. Taraflar duygusallaşıyor. Bu sefer abi işte ne oluyor mesela karşı tarafın aslında senden daha iyi bir fikri var. Ama inada bağlıyorsun. İnadından yani o adama o fikri yaptırmıyorsun. Böyle saçmalıyoruz yani. Büyük saçmalıyoruz yani.
Abi şirket demişken mesela şeyde. Ben mesela Harvard Business Review'un bir tane şeyini buldum işte bir yazısını. Şey yapmışlar işte şirkette seviyelerde böyle IQ ve EQ şey IQ değil sadece EQ'yu araştırmışlar. Mesela şey çıkmış abi çok açık ara. Mesela böyle normal uzman olarak çalışıyorsun. Sonra manager oldun ya. En yüksek EQ seviyesi şirketlerde manager pozisyonda oluyormuş. Çünkü insanlarla birebir ilgileniyorsun ya hala. İşte bir diyor başım ağrıyor gelemedim. İşte bir diyor evleneceğim falan filan. O en yüksek EQ seviyeli iş. O işte yeni başlangıcın bir üstündeki bir menajerlik pozisyonu, menajerlik pozisyonu. Ondan sonra abi mesela bu %60 80 üzerinden 60 olarak puanlamışlar. Sonra title arttıkça EQ seviyeleri kat kata düşüyor. Yani mesela direktörlüğe geldiğinde 40'a düşüyor. İşte partnerlik var. CEO'lukta bu 20'ye düşüyor, 18'e düşüyor. Bunun sebebi de artık daha az insanla muhatap olup daha çok rakamla muhatap olduğun için artık duygusal zekan tamamen artık gelişmeyi, empati yapmayı bilmem neyi bırakıyormuşsun. Ve artık senin için atıyorum şirkette 4000 çalışan varsa 50 kişi kovulacaksa senin için bu 3950 kişinin çalışması anlamına geliyor. Aradaki 50 kişinin hayatları hakkında hiçbir fikrin yok ve bilmek zorunda da değilsin artık bunları. Bu da senin tamamen o karşındaki insanlardan ya hem koparması da gerekiyor ki o pozisyonlarda iş yapabilmek için yani büyük şirketler yönetmek için. Ama duygusal yönde tamamen köreliyormuş. Zaten bunu da daha demin işte dükkana in çıktım. Orada böyle bunu konuşuyorduk. Bütün şirketteki herkes yani bütün çalışan insanlar da beyaz yakalılar özellikle. Bu dediğim şeyi duyunca şey yapmalar, büyükmen kafalarını sallayıp abi evet falan diyorlardır. Yani herkesin gözünde bir tane direktör, bir tane CEO, bir tane GM'ye bir şey canlanmıştır yani bu insan değil dediğin. Bu bütün dünyada bu şekildeymiş yani. Sizden 4 kat, bilinçli olarak 4 kat daha az duygusal zeka sahip o insanlar. Ama işin değişik tarafı da siz de o yola gitseniz o pozisyona ben öyle olmam demeyin. Siz de çok büyük ihtimalle sizin de duygusal zekanız o kadar düşecek. Siz de çok benzer bir insana dönüşeceksiniz yani. Yol insanı öyle yapıyormuş Harvard'a göre.
Ya benim böyle kendi içimde çok düşündüğüm bir şeydi bu. Yani böyle çalışırken hani gözlemleyince şeyi görüyorsun. Yani böyle çok empatik bir insansan, hani karşı tarafın duygularına karşı duyarlıysan daha işin zorlaşıyor. İnsanları yönetmen zorlaşıyor. Eleştirmen, işte çıkışman, azarlaman gerekiyor yer yer. Ya bir de şey boyutu da var abi. Bu böyle bizde anlayış ve hassasiyet suistimal ediliyor inanılmaz. Yani ne kadar katıysan, ne kadar sertsen ve ne kadar korkutursan, yani bizdeki otorite hep o işte korktuğun babadır ya, yani böyle ne kadar korkuyorsan o kadar saygı duyarsın ve dediklerini yaparsın.
Millet tanıdık geldi mi? Son 20 yılımız.
Öyle insanlar ister istemez yükseliyor bu tarz sistemlerin içinde. Hatta ben şey diye bir kitap okumuştum. O çok enteresan, tavsiye ederim. Olağan Psikopatlar diye bir kitap var. Belki denk gelen de olmuştur. O da şeyi anlatıyor. Aslında psikopatlığın, hatta şöyle daha geniş, işte narsistlik, psikopatlık, egoistlik. Yani aşırı kendine odaklısın. Karşı tarafı hiç hesaba katmıyorsun. Hiç duygularını düşünmüyorsun. Sıfır empati. Hatta ve hatta psikopatlık noktasında karşı tarafın canını yaktığının farkındasın. Görüyorsun ve bundan hiçbir şekilde duygusal olarak etkilenmiyorsun. Kitapta da bunu anlatıyor. Yani şey diyor, eğer diyor psikopatsanız bu sistemde ya diyor en alta düşersiniz. Yani hapse düşersiniz, çetelere girersiniz ya da en tepeye çıkarsınız. Bunun ortası yoktur diyor. Çünkü ne kadar duygusuzsanız o kadar işte insanlarla çatışmaya girmekten kaçınmazsınız. İşte başkalarının üzerine basarsınız. Başkalarının kaçındığı eleştirileri siz yaparsınız ve bu bir yerde işte şirketlerde ödüllendirilir ve giderek yükselirsiniz diyor aslında. Sizin dediğin, senin az evvel dediğin yere getiriyor. Yani bir ölçüde bunu istiyor sistem. Benim de aklıma şey gelmişti, tam adını hatırlayamadım da. Kimin? Ya İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın savunma bakanı bir herif var. Önemli bir adam. Bu böyle soğuk savaşı falan durduran herif. Onun da şey hikayesi var, çok enteresan. Belki seninle mi izledik diye düşünüyorum. Ya adamın görevi Japonya'daki uçakla bombalamaları optimize etmek. Yani hani en az bombayla en fazla insanı öldürmek. Ve adamın bunu böyle bir anlatma şekli var. Yani adam orada tamamen sıfır empatiyle böyle matematik mühendislik işi yapıyor. Yani evet diyor, insanları öldürdüğümü biliyordum diyor ama hiçbir zaman öyle görmedim diyor. Yani o tarz işler öyle insanları gerektiriyor. Yani bu biraz uç bir örnek tabii ki, savaştan bahsediyoruz ama bence şu anda da çok fark değil yani.
Evet evet, bence de. Sadece hep konuşuyoruz zaten, yani savaş zamanları böyle her şeyin en çok gün yüzüne çıktığı zaman olduğu için bu kadar çok böyle bütün bu yazılar, makaleler, psikolojik araştırmalar falan hep savaş zamanlarında çıkıyor. Sebebi de artık insanların bütün limitlerini görmüş oluyorsun, yani kötülüğün de işte her şeyin,
evet,
böyle
gerçek doğasını görüyorsun.
Evet.
Aynen. Bu arada şey güzeldi bak, o da ilginç bir tartışma konusu. Bunu Mark Manson'ın galiba bir yazısında okumuştum. O da mesela şu şeye de ek bir şey getiriyor. Hani okey, IQ'nun üzerine bir de EQ'ya ihtiyacımız var. Ama diyor bu da tek başına yeterli değil diyor. Yani bunun üzerine bir de insanların belli bir değerlere ve bir etik pusulaya sahip olması lazım. Diğer türlü bakarsanız Hitler de çok duygusal zekası yüksek bir insandı diyor. Hani milyonlarca insanı organize etti, harekete geçirdi. Hani bu böyle düşük sosyal zekayla yapabileceğiniz bir şey değil diyor. Ya da işte bizdeki örneği de çok farklı değil. Ya da işte buna böyle çok iyi dolandırıcıları falan, işte manipülatörleri de hesaba katabilirsin. Yani bu adamların da duygusal zekası çok yüksek. Hani karşı tarafın duygularını manipüle ediyorlar. Ama adamların sıkıntısı, değerlerinde problem var. Yani heriflerin hiçbir etik tabanı yok yaptıkları aksiyonda. O yüzden hani böyle kuru kuru duygusal zeka da değil yani olay.
Evet, ben de şimdi geçen şeye başladım yeni. Neydi? Beyaz Zambaklar Ülkesi'ndeye başladım sonunda. Çok merak ediyordum o kitabı. O kitap da aynı senin bahsettiğin, bu dediğin şeyler üzerine gidiyor.
Atatürk'ün önerdiği kitap.
Atatürk'ün, evet, şeyleri, askeri liselere zorunlu olarak koydurduğu kitap. Bayağı güzel başladı, bayağı da güzel gidecek yani, tavsiye ederim. Ben kimsem, Atatürk koydurmuş da yani. Atamın yanında ben de tavsiye ederim hani. Atamı dinlemiyorsanız Oğulcan'ı dedi dersiniz.
Oğulcan'ı dinleyin.
Evet, o da aynı şey. Hatta abi oradan şeye, tekrar konuya döneriz. Ya, duygusal zeka için de mesela önerdikleri şey, hatta bu School of Life'ın videosunda bunu öneriyordu. Bunu çözebilmemizin en iyi yolu kültür diyor. Beyaz Zambaklar Ülkesi'ne de aynı şeyden bahsediyordu. Kültürün, ya mesela eğitim, öğretim hayatın senin 22 yılda bitiyor diyelim ortalama. Yüksek fan yapmıyorsan gaza gelip. Ama senin duygusal zekanın sürekli olarak beslenmesi gerekiyor. Toplum tarafından, senin içsel olarak, insanların bakış açıları olarak, yani mesela atıyorum gidip herkesle bir konu hakkında konuşabileceğini bilmen gerekiyor. İşte konuştuğun insanların senin kötülüğünü istemediğini bilmen gerekiyor. Yardımcı olabileceğini bilmen gerekiyor gibi. Ufak şeylerde falan yaşayıp büyüyenler varsa biz gibi, İstanbul'a gelecek farktan bunu çok iyi kafalarına canlandırabilirler yani. İşte Eskişehir'de birine bir yol sorduğunda adam seninle gelip oraya kadar götürüyor. Burada böyle falan yapıp geçiyorlar falan. Yüzüne tükürüyorlar falan. Yani işte
tekme atıyorlar.
Tekme atıyorlar falan. Ya da seni arka tarafa götürüp bıçaklayıp cüzdanını çalar mı acaba diye düşünüyorsun. Ama işte yani bunun çözümü de yine aynı şekilde bir kültür olarak bunu yapmak gerekiyor. Çünkü bu sürekli kendini besleyen bir sistem olarak kalmazsa yine tekrardan bu bahsettiğimiz CEO'lar gibi veya Hitler gibi uçundan aşağı dümdüz sürüklenebilirsin ve o duygusal zeka yine sıfırlanabiliyor. Bu bisiklete binmek gibi bir şey değil çünkü. İçinde maruz kaldığın ortam, kültürle şu an ne bileyim işte tabii ki siyasete girmeyeceğiz de Türkiye'de ne kadar ayrıştığını, kutuplaştığını düşün farklı görüşteki insanlarla. Yani çok uç kutuplaştı birbirini öldürme noktasında. Ya bu da çok büyük bir duygusal zeka eksikliği.
Tabii. Kutuplaşma, linç, şiddet, aynen, aile içi şiddet.
Aynen öyle yani.
Yani hepsi en az bir duygusal zeka şeyin eksikliği. Bu arada arada şöyle parantez açayım. Bu işte 5 madde. 1. IQ ile EQ birbirinden tamamen bağımsız. 2. Farklı EQ kategorilerine, bu işte 5 tane saydığımızın hepsi birbirinden bağımsız. Yani işte empatin çok yüksek olabilir, sosyal zekan çok düşük olabilir. İşte öz farkındalığın yüksektir, duygularını yönetemiyorsundur. Hani bunların hepsi mümkün. Ama bu IQ'dan farklı olarak gelişime açık. IQ'da çok fazla geliştiremiyorsun. Biraz daha kalıtsal bir şey ve erken yaşlarda şekilleniyor. Bu ama tamamen gelişime açık bir şey. Senin dediğine gelecek olursam abi, yani aslına bakarsan gelecekte çekmeyi planladığımız bir bölüme göz kırpayım ben de. Sen hep geçmişteki bölümlere göz kırpıyorsun. Bu böyle bizim kültürümüzün de tamamen popülerizme teslim olması. Böyle bir vasatlık çağının içinde yaşıyoruz ya işte. Yani Enes Baturlar, Duygu Özaslanlar, bilmem neler. Yani böyle tamamen kültürümüzü artık vasıfsız sosyal medya fenomenleri. Ya da böyle işte sığ diziler, filmler. Hani tamamen ticari amaçlarla çekilmiş. İşte oradan ortaya çıkan işte Can Yaman gibi tipler falan.
Ama Can Yaman işte çok böyle yakışıklı.
Yani ya da işte böyle ne bileyim hani iktidar propagandası yapan diziler falan filan. Yani böyle inanılmaz bir popülerizm çağındayız. Ve abi bu da hani senin de yani kültürün işte senin dediğin işlevini kullanmasının önüne geçiyor. Hani kitap okuduğunda, film izlediğinde, dizi izlediğinde senin böyle derinleşmen lazım. Yani duygusal zekanın gelişmesi lazım. Nasıl diyeyim mesela işte bir Nuri Bilge Ceylan filmi izlediğinde işte Ahlat Ağacı'nı izlediğinde mesela gerçekten Çanakkale'nin ilçesinde yaşayan insanların gerçekliğini tadıyorsun ve onlarla hani kendi içinde yaşadığın toplumun hiç bir araya gelemeyeceğin bir kesimiyle empati kurmaya başlıyorsun. Ve bu senin duygusal zekanı geliştiriyor aslında. Kültürün aslında işlevi tam olarak buyken biz bunu böyle alıp tamamen popülerizme, hani tamamen ticari bir şeye çeviriyoruz ve işte böyle ne bileyim işte yani Demet Akalın aklıma geliyor hep böyle işte saçma sapan işte sen kimsin ki bilmem nesin ben seni unuttum oğlum falan filan gibi tamamen öz farkındalığı olmayan hani bir sanat türü diyeceğim ama sanat demeye dilim varmıyor. Ya adı üstü abi hani unuttuysan niye adama şarkı yazdın? İyi tamam eyvallah yani hani ben işte çok güçlüyüm bilmem neyim herkesi unuturum. Ya bunlar gerçekçi değil bir kere yani popülerizm tam olarak bu yani hani böyle olayları olduğu gibi yansıtmaktansa ve insanların böyle hoşuna, ilkel beyinlerin hoşuna gidecek şekilde yansıtmak. Ya bunun sonucu da böyle tamamen o duygusal eğitimden mahrum kalıyoruz. Yani en azından hani okullarda yok, ailede almıyoruz. E bari abi hani ne bileyim televizyondan, filmlerden öğrenelim. E o da kalmayınca zaten şu anda içinde yaşadığımız toplum ortaya çıkıyor ister istemez. Yani bu işte vasatlık çağı, popülerizm,
şiddet,
kültürsüzlük, cehalet tam olarak bunu yaratıyor.
Bilmiyorum bazen şeyi düşünüyorum ya. Geçen bir gün konuştum bilmiyorum da. İşte 1984 gibi hani böyle distopya kitaplarını falan okuduğum zaman. Ya mesela bu toplum ya bilerek mi acaba bu hale getirildi diye insan böyle düşünmeden edemiyor. Çünkü insanların ne bileyim 50-60 belki 70 sene önce yazdığı kitaplarda bir toplum böyle yönetilir en iyi dediği hale geldiğimizi gördüğün zaman diyorsun ki acaba şans eseri mi bu hale geldik? Yoksa benim Türkçe kaynak olarak bulabildiğim şeyin tonlarca makalesi, bilimsel araştırmaları var da adım adım mı bu hale geliyoruz yani? Duygusal zekadan yoksun, bilerek cahil bırakılmış, eğitim sisteminin içi boşaltılmış, her şey analitik, sisteme güven kalmamış bir hale.
Aslına bakarsan bir dönem çok düşündüğüm bir konu. Benim de bu konuda böyle Jordan Peterson kafamı çok açmıştı. Ya o da aslında çok bunları anlatıyor. Yani işte özellikle Nietzsche ve Dostoyevski'nin böyle bu konulara çok değindiğini. Yani işte böyle bu sanayileşme, işte Rönesans sonrası böyle bu aydınlanmayla birlikte tamamen işte ilerleme, işte teknolojik ilerleme, işte tamamen mantığa ağırlık vermenin ve işte o dönemde dini terk etmenin, yani işte tam işte Tanrı öldü diyor ya aslında. Hı-hı. Bu böyle hani o Tanrı öldü ne güzel gibi bir şey değil, hani Tanrı öldü şimdi ne yapacağız? Yani çünkü artık böyle ruhani sığınacak hiçbir yeri kalmadı insanların ve böyle bunun şeyi aslında onların yazdıklarını içinde bugünlerin böyle öngörüsü var diyeyim. Hı-hı. Bence şey de öyle, 1984 de öyle mesela. Hı-hı. Yani bu şekilde devam edersen hani olayın nereye gideceğini anlatıyor sana. Yani şey gibi düşün. Hani mesela Black Mirror bölümleri de çok etkileyici ya aslında.
Çünkü çok gerçek. Neden? Olabilecek şeyler.
Çünkü çok gerçek abi. Hani gerçekten bu şekilde devam edersek oraya gidiyoruz yani. Hani büyük ihtimal insanlar şey diyecek belki 50 yıl sonra izleyip bu bölümleri. Abi işte nasıl bildi falan filan. Ama buradan bakınca çok zaten belirgin yani nereye gitti. Hani bir şeyler değişmezse buraya gidiyor. Bir şeyler de değişmiyor gibi gözüküyor. Çok da şaşırmamak lazım. Mesela şeyi okuyun derim, okumayan varsa. Mesela Suç ve Ceza aslında tam olarak bunu anlatıyor. Böyle aşırı rasyonel, aşırı materyalist bir karakter. Hiçbir şey yok yani. Duygusal zekası çok düşük. Ve böyle her yaptığını kendine haklı görüyor. Ve yani onun böyle ya çok inanılmaz psikolojik bir roman bu arada. Gerçekten hani böyle psikoloji alanında birçok şeyin temelini o romanın attığını iddia edenler falan bile var. Ya o adam böyle kendi içinde böyle hayata karşı o yaklaşımı yüzünden, o böyle aşırı mantıkçı yaklaşımı yüzünden kendi içinde ne hale geldiğini, ne kadar acı çektiğini okumak çok inanılmaz bir tecrübe ya. Birçok şeyi böyle kafamda daha iyi oturtmamı sağladı. O böyle Jordan Peterson'ın konuşmasında bulursam bir yerden paylaşırım, Twitter'dan falan. O da çok kafamı açmıştı çünkü.
Bence buradan çıkabiliriz ya. Varsa eğer EQ hakkında söyleyeceğim bir şey ekstra.
Yok AQ.
Yoksa eğer AQ çıkabiliriz. Çıkarken şöyle toparlayabiliriz yani.
Ya bu arada aslında o kadar çok konu var ki konunun içinde. Hepsi evet. Bir bölüm olur yani işte. Empati, sosyal zeka, öz farkındalık. Ama biraz daha böyle duygusal zeka aslında olayın daha böyle genel bir yorumunu yapmış olduk bu bölüm.
Aynen. Zaten baktığımdan dediğimiz gibi her bölümde küçük küçük içine gidiyoruz zaten birçok şeyin. Bu da bunların duygusal zekada bunun çatısı gibi bir yerde kaldı.
Aynen öyle. Belki bunları böyle ileride madde madde bölüm yapabiliriz.
Yes, olabilir.
Evet millet.
Evet millet.
Duygusal zekamızın sonuna geldik şu anda.
Aynen şu anda
bizim de duygusal zekamız. Hatta her türlü zekamızın sonuna geldik.
Evet, konuşamayacak hale geldik ve.
Yani IQ, EQ bende hepsi tükendi kardeş.
Bende bittim şu anda. Ya konu yine
genel. Joe Rogan falan 3-4 saat nasıl konuşuyor, çok enteresan.
Abi bence de çok enteresan ya. Ya konu sonuç olarak yine ilk adım şeye bağlanıyor. Ya, yine öz farkındalıkla başlıyor her şey. O yüzden millet kendinizden daha fazla kaçmayın. Ya bir şeyleri göz ardı etmek diye bir şey yok. Onlar bir şekilde bir noktada bir yerden çıkıyor. O yüzden yani neyin altını açarsan aç yine böyle kendini tanıyıp kendini sevmek, kendini böyle farkında olmak neyin neden olduğunu çıkıyor her konunun altından. Ya bu kadar çok konunun altından böyle bir şey çıkıyorsa da daha fazla bir şeyle ertelemenin bir anlamı yok yani. Hani gidip böyle psikolojik destek alamıyor olabilirsiniz maddiyat yüzünden. Ama meditasyon gibi şeylerle ya da ne bileyim ya böyle online psikolojik destek veren hizmetler falan çıkmaya başladı. Biraz daha ucuz. Belki öyle şeyleri deneyebilirsiniz. Yani bir şeyler denemek önemli olan sürekli.
Yani psikoloji üzerine okumalar falan da yardımcı olabilir ama tek başına yani böyle şuursuz bir şekilde okumak da var ya onları. O yüzden tek başına.
Evet evet, o da çok kaybolabiliyor
insan. Tek başına psikoloji ya. Okumak da yetmiyor. Yani onu okuman lazım. Biraz meditasyon yapıp böyle daha objektif yaklaşman lazım. Ya alabiliyorsan profesyonel destek alman lazım falan filan. Lazım da lazım kardeş. İnsan olmak zor ya. İnsan olmak maliyetli.
İnsan olmak dert. Evet abi ya.
Makine olalım da kurtulalım ya.
Bir sonraki hayatımda kedi olarak geleyim de hiçbir şey düşünmeyeyim ya.
Beni bir makineye yükleyin arkadaşlar. Excel gibi çalışmak istiyorum bundan sonra. Bir ofis programı olsan ne olurdun?
Ne?
Bir ofis, Microsoft ofis programı olsan ne olurdun?
Ne olurdu?
Word mü, Excel mi, PowerPoint mi?
Ben çok büyük ihtimalle PowerPoint olurdum ya.
Ben de PowerPoint olurdum ya.
Daha renkli.
Evet Excel. Millet. Bir Microsoft Office uygulaması olsanız ne olurdunuz?
Bize yazın.
Bize
yapalım.
Yazın. Sizi Microsoft Office uygulaması yapalım.
O zaman kapatırken biri şey yazmış. Bunda böyle çok yani hem hoşumuza gittiği için hem ikimiz de ayrı ayrı bunu düşündüğümüz için içimizde. Yani şey şu geçenlerde internetten çocuk var ya, mektup falan bıraktı 18 yaşında.
Hı-hı.
Ya aslında böyle hepimizin yaşadığı sıkışmışlıkları yaşamış. Ve birisi şey yazmış bize. Biz de, ben de düşünmüştüm, Zuhat da düşünmüş. Ya keşke sizin podcast'i dinliyor olsaydı ve hayatta bu kadar yalnız olmadığını, onun gibi bu hisleri yaşayan bir sürü insan olduğunu keşke farkında olabilseydi. Hani yardım isteyebileceği, bu konu hakkında konuşabileceği birçok insan olduğunu. Ya tanışmasanız bile anlattıklarınızla, kafa yapınızla sadece podcast açarak bile ona yardımcı olabilirdiniz gibi bir şey söylemiş birisi. Teşekkür ettik öncelikle. Ya bizi öyle bir yere koyduğun için. Ve teşekkür etmek istedik ya. Çünkü biz de aynı şeyi düşünmüşüz. Acaba tanışsak, konuşsak böyle olmaz mıydı diye. Çünkü böyle 4-5 tane insanla konuştuk. Böyle farklı kafa yapılarında olan. Hı. Telefonda da konuştuk. Uzun uzun yazıştık da. Elimizden yardım gelecekse o tarz şeylerde yardım etmeye de çalıştık. Bizim ikimizin aklına aynı şey gelmiş. Yani acaba tanışma fırsatımız olsa bir şey değiştirebilir miydik dedik. Bizim dışımızda başka bir insandan da bu gelince... Yani bir söylemek istedik bölümün sonunda.
Ya ben de öyle hissettim. Ben etkilendim yani o olaydan, böyle okudum da. Yani çok böyle kendimden bir şeyler de buldum aslında anlattığı şeylerden.
Evet evet, kesinlikle.
Ama ben mesela şahsen oradan bir şekilde daha çok böyle kitaplardan okuyarak, yalnız olmadığımı farkına vararak işte güç bulup o psikolojiden çıkmıştım. Yani o psikolojiden çıkmıyorsun aslında tam olarak, o şekilde hissetmeye devam ediyorsun ama öyle yaşamayı öğreniyorsun. Hani sorunun sende olmadığını fark ediyorsun.
Hı hı.
Ya işte anlattığımız her şeye geliyor yani. İnsanlara böyle bu tarz duygularını daha iyi yönetmenin eğitimini vermiyorsun. Çünkü bunun böyle kısa vadede para edeceğini düşünmüyorsun. Her şeyin para etmesi gerektiğini düşünüyorsun. Gidiyorsun 3 yaşındaki çocuğa kod yazmayı, robot yapmayı öğretiyorsun. Ya o çocuğun yaptığı robot yarın öbür gün birçok şey yapabilir yani, anladın mı? Gidip belki yani çocuk... Hepimizi öldürecek robot tasarlayacak yani. Hani bunların da tarihte örnekleri var. Hani ne kendisine ne topluma faydası olacak. Onun yerine keşke böyle... Keşke bunları yani öğrensek ya. Hani öğretsek demiyorum, öğrensek yani. Bizim de hayatımızın belki 10 yılı... Ya çöpe gitmezdi demiyorum ama... Daha iyi değerlendirirdik yani bunların, evet, eksikliğiyle uğraşmaktansa. Giderdi.
Evet, bu konuya değinmek istemiştik böyle küçük. Değindik ve çıkalım.
Evet, ben bu konuyu... Bir bölümde daha detaylı girmek istiyorum ya. Yani.
Bölümde gireriz. Kardeş, gireriz. Canlı yayında gideriz. Evet kardeşim, dükkan anahtarı bizde. Bir bölümde buna gireriz.
Evet millet, bölümü beğendiyseniz Patreon... Ay, her şey birbirine girdi. Şey gibi oldu. Her gün yeni bir fıkranın sonu gibi oldu.
Evet arkadaşlar.
Bu haftalık fıkramızın da sonuna geldik. Evet arkadaşlar, bu haftalık bölümümüzün de sonuna geldik. Bölümü sevdiyseniz... Twitter, Instagram, Bum Yani Podcast paylaşın, bizi tagleyin, bize mesaj atın. Ne güzel bölüm yapmışsınız abi deyin. Mutlu olalım biraz. Bu aralar mutlu, evet, olmaya ihtiyacımız var.
Aynen öyle. Evet.
Onun dışında için... Patreon'da fiyatları düşürdük. Patron çıldırdı.
Patron çıldırdı.
fiyatları düşürdük. Oraya da bekleriz.
Evet,
oraya da daha sık bölüm atmaya başlayacağız.
Fiyatları düşük çünkü devletimiz Patreon'dan da vergi almaya başladı. Zaten aylık 12 dolar olan gelirimizle, podcast'tan olan gelirimizle %20 falan vergi falan eklenmeye başladı. Biz de fiyatları düşürdük, siz daha fazla vermeyin diye. Evet.
Artık gelirsiniz.
Bekleriz.
Bekleriz.
Okey millet, o zaman haftaya kadar görüşmemek üzere.
Haftaya kadar görüşmeyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.
Bye bye.
Hoşçakalın.